Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 4. ayrım. Türkiye hakkında ne düşünüyorlardı? Merak ediyorlar mıydı? Baba çok ilgilenirdi. Zaten Orta Doğu'yu bilen bir insandı. Türkiye'yi sorardı. Siyaseti, benim ne düşündüğümü. Onunla çok konuşurduk. Babaanneyle müthiş anlaşırdık. Babaanne adeta tahlilimi yapar, beni çözerdi. Bazı söylediklerinin de doğru olduğunu ben daha ileri tarihlerde fark ettim. Mesela o zaman 1956-57'de televizyon yeni bir olaydı benim için. Bizim evdeki siyah beyaz televizyonda pazar sabahları Amerikan beyzbolu ve boks maçları seyrederdim. Her nedense ben hep kaybedeceği tahmin edilen takımı veya boksörü tutarmışım. Babaanne bende onu keşfetmişti. Underdog diye bir tabir var İngilizce'de. Kaybetmesi beklenen mazlum taraf anlamında. Babaanne benim her zaman mazlumdan yana olduğumu söyler, gülerdi. Bunun bir sebebi de 1956'da Amerika'daki başkanlık seçimiydi. Tabii bizim aile cumhuriyetçiydi. Başkanlık seçiminde cumhuriyetçilerin adayı Eisenhower, demokratlarınki Stevenson'dı. Stevenson underdog'tu, yani kaybedecekti. Baştan beri Eisenhower'ın kazanması beklenmekteydi. Tabii ben hızlı bir Stevenson taraftarıydım. Belki kaybetmesi beklenen aday olması nedeniyle. Ama zannediyorum o tarihlerde artık duygularla dahi olsa siyasete ilgi duyuyordum. Siyasi tercihlerim oluşmaktaydı. Amerikan Demokrat Partisi, cumhuriyetçilere kıyasla daha kitlelerden yana, daha eşitlikten yana, özgürlükten yana bir parti konumundaydı. Ve benim de tercihim doğal olarak onlardan yanaydı. Okulda nasıl bir ortam vardı? Seçimler öğrencileri de etkiliyor muydu? Seçim okulda önde gelen konulardan bir tanesiydi. Tabii benim için çok büyük yenilik, değişiklikti. Hani biz o yıllarda Türkiye'de böyle biraz fazla politikayla ilgilensek, öncelikle babamız, aman oğlum daha zamanı değil, yaşın küçük falan derdi. Ben bir de okula gittim ki iki tane kulüp oluşmuş. Birisi demokratların Stevenson'ı kazandırma kulübü, öteki cumhuriyetçilerin Eisenhower'ı kazandırma kulübü. Her ikisi de propaganda yapıyor, broşür dağıtıyor, kendi aralarında tartışmalar düzenliyorlar. İzleyiciler geliyor bu tartışmalara. Tahmin edileceği üzere ben hemen demokratların Stevenson'ın kulübüne dahil oluverdim ve çok aktif bir üye olarak çalıştım. Ama belliydi bizim adayımızın kaybedeceği. Nitekim kaybettik. Babaanne evde hep bunu söyleyip gülerdi. Cem daima mazlumdan yanadır derdi. Çok severdim kendisini. Bizim bütün Parkhurst ailesi cumhuriyetçiydi. Fakat Eisenhower hükümeti oluşturduğunda babaannenin dediğini hiç unutmam. Yanlış yaptı dedi. Ne kadar iş adamı, sanayici, silah sanayicisi varsa hepsini hükümete aldı. Bu bütün Amerika'yı temsil edemez. Amerika'da başka nereleri gördünüz o zaman? Amerika'ya gidişimden kısa bir süre sonra Los Angeles'a bir seyahatimiz oldu arabayla. Ama hakikaten çok güzeldi. 5-600 kilometre gittik. Yolda da 1-2 gece kaldık. İlk defa motel düzenini orada gördüm. Çok hoşuma gitti. Çünkü motellerde yüzme havuzları vardı. 4-5 saat yol yapınca bir yerde duruyorduk. Motele gidiyorduk, yüzüyorduk. Sonra o motelin bulunduğu bölgeyi dolaşıyorduk. Nefis bir yolculuk olmuştu. Los Angeles'a ilk defa o seyahatte gittim. Los Angeles'ta Disneyland'e de gittik tabii. 16 yaşında gençliğe yeni adım atan birisi için, bir çocuk için o yine müthiş bir olay. Disneyland hep şöhretini duyduğumuz yer. Demin Amerika'da hiçbir şeye şaşırmadım, hiçbir şey çok fazla etkilemedi beni diyordum. Disneyland biraz etkilemişti doğrusu. O organizasyonu, oyunları çok ilginç gelmişti. Hakikaten çok güzel bir seyahat olmuştu. Genel olarak Amerika'dan memnun ayrıldınız diyebilir miyiz? Evet, aile ilişkilerinde bugün bana keşke daha farklı olsaydı dedirten tek konu, yaşıtım olan çocukla daha içli dışlı olamamış olmaktır. Yakındık ama o kadar. Bakın hala içimde kalmış. Çünkü biraz kendi içine dönük bir çocuktu. Ben bunu hissediyordum. Aile de o konuda kendilerine yardımcı olmamı beklemişti. Ben de o yardımcılığı fazlasıyla yapmaya çalıştım. Mesela hiç kız arkadaşı yoktu. Ki 16-17 yaşında artık Amerika'da çocuklar kızlarla birlikte sinemaya gidiyordu. Bazen okulda danslar oluyordu falan. Ben orada çocuğun dışa açılmasına yardımcı olmaya çalıştım. Ama maalesef çok başarılı olamadım. Öyle kırıklık, kırgınlık olmadı ama dostluğumuzu daha ileriye de götüremedik. Bunun dışında her şey çok iyiydi, çok güzeldi. Okula uyum sağlamakta zorluk çektiniz mi? Biraz zorluk oldu tabii. Derslere çok çalışırdım ben. Çok iyi değil belki ama iyi talebe oldum hep. AFS sisteminde benim yaşıtlarım Amerika'da lise sonunda okuyorlardı. 17 yaş Amerika'da lise son oluyor. Dolayısıyla ben de lise sona girmiştim. 2 sene hazırlık okumamış olsaydım Türkiye'de de lise sonunda olacaktım. Haliyle birikimime göre biraz ağır bir programdı. Kimyada, fizikte pek iyi değildim. Türkiye'de de iyi değildim. Amerika'da da çok iyi olmadım. Ama hepsinden geçtim ve mezun oldum. Yani bir Amerikan lisesinden mezuniyet diplomam var ve o diplomayla hemen bir Amerikan üniversitesine girme imkanı olabilecekti. Öyle gözüküyordu. Ama doğrusu ben düşünmedim. Kimliğinizden ya da fikirlerinizden ötürü yabancılık hissettiniz mi? Amerikan sisteminin özelliği çok ciddi, çok özgürdünüz. Düşüncenizi çok rahat söylerdiniz. Hocalarla çok rahat tartışırdınız. Bir öğretmenin, bir büyüğün yahut kabul edilen fikirlerin dışına çıktınız diye, bunların aksini iddia ediyorsunuz diye kimse sizin hakkınızda kötü bir şey düşünmezdi. Bilakis her düşüncenizi özgürce söylemeniz teşvik edilirdi. Galiba o yaşta başlamış biraz bizim siyasetçiliğimiz. Elektrikli konuları gündeme getirdiğimi hatırlıyorum. Mesela Piedmont'ta tamamen bir beyaz topluluk yaşıyordu. Yani zenci öğrenci yoktu. Piedmont'ta, şehirde de, okulda da İspanyol, Latin Amerikan asıllı Hispanikler çok az vardı. Yıllar sonra ikinci gidişimde bu değişmişti. O dönem yabancı olarak bir ben vardım, bir de İsveçli bir kız. O da benim gibi American Field Service programıyla gelmiş. Çok iyi bir kızdı. Herkesin niye beyaz olduğunu sorduğumu hatırlıyorum sınıfta. Amerika'da daha ılımlı, daha güzel olanın neredeyse tamamen beyazlarca paylaşılmasının nedeni nedir? Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bu sizde bir rahatsızlık yaratıyor mu gibi herhalde kimsenin pek fazla sormadığı sualleri sınıfta sorardım. Tarih dersinde sorardım, edebiyatta sorardım. Doğrusu kimse de bunu garip karşılamazdı. Kendine göre izah ederdi. Kendi düşüncelerini söylerdi. Bunlar hep güzel anılar oldu. Amerikan yaşam tarzı. Amerikan yaşam tarzından neler iz kaldı sizde? Mesela ilk pizzayı ben Amerika'da yemiş ve çok sevmiştim. O kadar güzel pizza hayatımda bir daha yemedim. Belki ilk olması nedeniyledir. Ama hakikaten başka türlü lezzetliydi. Küçük yerler vardı. Pizza gibi yiyecekler, gazoz, kola falan satan yerler. Oraların pizzası bile lezzetliydi. Daha sonra Roma'nın en iyi pizzacısında bile nedense o ilk tadı bulamadım. Yıl tamamlandığında gerçekten çok güzel bir dönem olmuştu benim için ve mezun olmuştuk. Çok güzel bir mezuniyet töreni ve mezuniyet balosu yapıldı. Yani o yaştaki bir Amerikan gencinin bütün mutluluklarını paylaşabildim. Okulda başka bir şey daha yapardık. Onu da anlatayım. Orada galiba 16 yaşında ehliyet alınabiliyordu. Bütün çocukların kendilerine ait eski bir arabaları vardı. Ailenin eski arabasını ya da babalarınınkini alıyorlardı. Bu otomobil kültürünün yanı sıra bir de içki merakı vardı. Bira içmek o yaşta yasaktı. Yasak olduğu için de çocuklara çok cazip gelirdi. O teneke kutudaki biraları tanıdık bir bakkaldan veya evden nereden alıyorlarsa alıp hafta sonu arabalara doluşmak ve o arabalarla gece dolaşırken bira içmek büyük hadise olurdu. Benim hayatta içkiyle aram hiç olmamıştır. O yüzden ben hep pek yapmazdım. Ama yapan arkadaşlarımla birlikte olurdum. Birisi bunu yaparken tesadüfen polis tarafından arabası durdurulursa onun hikayesi bütün hafta boyu anlatılırdı. Bir de drive-in sinema dedikleri arabayla gidilen sinemalar ilgimi çekmişti. Onu da hayatımda ilk defa görmüştüm. O hafta sonu eğlencelerinin bir unsuru da buydu. Hakikaten çok eğleniyorduk. Oraya 7-8 otomobil dolusu gidiliyordu bütün arkadaşlarla. İşte drive-in denilen yerde park ediyorsunuz arabayı. Büyük bir alan, büyük bir perdede film var ve filmin sesi arabanın içine bir aletle geliyor. Ayrıca yiyecek, içecek satışı falan yapılıyor. Biz oraya sınıftan kızlı olanlı bir grup olarak giderdik. Orada bir de şöyle bir usul vardı. Diyelim 5 araba gitmişsiniz. Bütün filmi aynı arabada izlemezdiniz. Bir o arabaya geçerdiniz, bir başka arabadaki arkadaşlarınız sizinkine gelirdi. Yani doğru dürüst film seyredilmezdi. Ama bir hayli eğlenilirdi açıkçası. Amerika'da hafta sonunun bir günü daha çok aileyle ve hafta sonu dersleriyle geçerdi. Cuma, cumartesi gecesi ise daha çok arkadaşlarla bir araya gelinirdi. Okulda ne tür sosyal faaliyetler vardı? Amerika'da biraz da yarışmacı toplum özelliğinden veya yarışmacı topluma çocukları hazırlama iradesinden dolayı liselerden başlayarak kulüpler vardı. Bunlar bir çeşit sosyal kulüp gibiydi ve hemen her okulda bu sistem mevcuttu. Lisede bizim 3 tane kulübümüz vardı. Bunlara sadece erkekler üyeydi. Hepsinin kendine göre geleneği vardı. Ben sanki çok sert, kavgacı falanmışım gibi sertliğiyle bilinen kulübe girdim. Aslında onlar sana teklifte bulunuyor ve sen oraya giriyorsun. Onun kendine göre bir üyelik merasimi var. Kulübe girince pek de bir şey yapmıyorsun açıkçası. Ama bir grubun parçası oluyorsun. Bir aidiyet diyeyim. Eğer bu gruplardan birinin üyesiysen hafta sonu kesinlikle yalnız kalmıyorsun mesela. Tabii arabam olmadığı için benim tek başıma hareket imkanım da yoktu. Ama o bizim Rigma Aslanları ya da Rigma Lions denen fraternity yani kardeşlik grubundan bir arkadaşımız mutlaka "Cem ne yapıyorsun? Gel bu gece bir yere gidelim, bir lokantaya çıkalım" falan derdi. Bu kulüplere üye olmak hem yalnızlığı gideriyor hem de bir aidiyet getiriyordu. Sonra bu kulüplere herkes üye olamadığı için, daha doğrusu herkese teklif gelmediği için onlara üye olmak bir prestij oluyordu. Hepsinin kendine göre bir renkli ceketi vardı. Benimkini de uzun süre saklamıştım. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bizim rengimiz yeşil ve sarıydı. Dışı normal bir ceket gibi, içini çevirdiğinizde yeşil ve sarı renkler çıkıyordu. Böyle bir kulübe üye olduğunuz vakit güzel tabii ama bir de olmayanları düşünmek lazım. Bizim için iyiydi. Ama o aidiyeti alamayan, hiçbir kulübün talepte bulunmadığı çocuklara etkisi ne oluyor diye şimdi geriye dönüp sorduğumda bunun iyi bir fikir olmadığını daha fazla anlıyorum. Yargıda bulunmak istemiyorum bu konuda ama faydalı olduğu kadar belki de zararlı bir yaklaşım. Biraz fazla Amerikan yaklaşımı. Yani işte hayat bir mücadele, buna hazırlıklı olmak lazım. Hazırlıklıysan daha fazla ilerlersin. O kadar çalışmak istemiyorsan, daha sakin bir hayat istiyorsan o zaman da ilerleyemezsin. Daha geride bir yerde, daha rahat bir hayatın olabilir. Bu anlayışları zannediyorum o kardeşlik kulüpleri üretiyor ve bildiğim kadarıyla bunlar hala devam ediyor. Eve dönüş. Bir yıllık Amerika tecrübesinden sonra Türkiye'ye dönmek nasıl oldu? Bir defa dönüşümüz çok maceralı oldu. Yıl sona erdi, mezuniyet törenleri, diploma merasimi, aileyle vedalaşmalarla çok güzel bir şekilde yılın sonuna geldik. American Field Service çok iyi bir organizasyondu. Hala da öyle. Dönüşte yabancı öğrencilerinin bulundukları yerden New York'a otobüsle gelmesi planlanmıştı. Biz San Francisco bölgesinden 3 tane otobüsle yola çıktık. Bizim Ercan ve diğer arkadaşlar, onlar Orta Amerika'dan otobüse biniyorlardı. Velhasıl böyle keyifli bir otobüs yolculuğu olacaktı. Yolda geceleri farklı Amerikan şehirlerinde kalıp o şehri bir ölçüde tanıyacaktık. Neyse, San Francisco'dan yola çıktık. Bizim otobüste zannediyorum 40 kişi falandık. Kısa bir süre sonra herkeste bir tuhaflık başladı. Ateşimiz yükseldi, öksürük başladı. Gece olduğunda hepimiz dökülüyorduk. İlk durakta biraz keyifsizdi insanlar. Ama böyle bir hastalık durumu yoktu. Sonra Salt Lake City'de, hani Mormon inancının etkili olduğu Salt Lake şehrinde hepimiz hasta olduk. Yataklara düştük ve bizi aldılar, hastaneye yatırdılar. Düşünebiliyor musunuz? 40 öğrenciyi. Hepimizden kan alındı. Zannediyorum 3-4 gün yattık biz orada. 3-4 günde ancak biraz düzeldik. Zor teşhis kondu. Teşhis de ilginçti. Biz Amerika kıtasında ya da Kuzey Amerika'da Asya gribine tutulan ilk kişilerdik. Dolayısıyla bize tıp literatürüne geçecek bir grup gibi yaklaştılar. Birkaç günde toparlandık. Sonra da normale döndük. Ama biz erken teşhis konulmuş, erken tedavi görmüş bir gruptuk. Bizim kadar şanslı olmayanlar için Asya gribi öldürücü bir hastalıktı. Sonra da nihayet New York'a vardık. New York'u hakikaten kötü bir anı olarak hatırlıyorum. New York'ta bizim bu tıp kahramanlığımız devam etti. Fakat nedense kahraman değil de bir tür kobaymışız gibi bir muameleyle karşılaştık. Hiç unutmuyorum. Gayet pis bir hastanede hepimizden uzun uzun kan alındı. Ben zaten sevmem öyle kan alınmasını. Orada fena olduğumu hatırlıyorum. Sinirlendim. Şişe şişe kan almalarına. Sonra o New York tecrübesinin etkisiyle uzun süre kan tahlili yaptıramadım. New York'tan etkilendiniz mi? New York her zaman daha farklı, daha değişik bir yer. Orada 2 yahut 3 gece kaldık. Bir de güzel rastlantı oldu. O sırada eniştem, Cumhuriyet'in karikatüristi rahmetli Ali Ulvi, ablamla birlikte New York'taydılar. Ulvi New York'ta çalışıyordu. Geleli 1 sene olmuştu galiba. Ablam da ilk çocuğunu dünyaya getirmek üzereydi. Ben New York'tayken hakikaten denk düştü. ve biz New York'tan vapura binmeden önce ablamın çocuğu, yeğenim dünyaya geldi. Ben de onu gördüm. Öyle Türkiye'ye döndüm. Tabii New York başka bir dünya, başka bir Amerika aynı zamanda. Klasik Amerikan sözüdür. Amerika, New York eyaleti değildir. New York eyaleti, New York şehri değildir. Amerika'nın bütününe göre New York eyaletinin ayrıcalıkları, farklılıkları olduğunu vurguluyor ve sakın ola, bütün Amerika'yı New Yorklular gibi, New York eyaletinde yaşayanlar gibi açık fikirli, özgürlükçü zannetme diyor. Aynı zamanda bütün New York eyaletini de New York şehri kadar özgürlükçü, liberal, sanatsever, hoşgörülü zannetme diyor. Çok kısa kalmama rağmen New York'u çok sevmiştim. Çok sonraları maalesef başka bir nedenle tedavi için uzun süre kaldım 2 yıl önce. Arada çocukların eğitim döneminde New York'a gittim geldim. Kerim New York'a yakın New Jersey'de Drew Üniversitesi'nde siyaset eğitimi gördü. Kızım İpek ise yüksek lisansını New York'un içinde Columbia'da yaptı. İşte böyle bir New York finaliyle Amerika'yı bitirdik ve tekrar gemiye bindik. Bu defa çok ilginçti tabii. Yani herkes bir yaş büyümüştü, daha olgunlaşmıştı. Özellikle bizim Türk arkadaşlarımızda o çok belirgin olgunlaşma dikkatimi çekmişti. Hayatımızın güzel bir döneminin son aşaması olarak o vapur seyahati, dönüş, gidişimizden daha hareketli, eğlenceli geçti. Hollanda veya Belçika'ya çıktık. Oradan da trenle bu defa İstanbul'a hareket ettik. Uzunca bir tren yolculuğu oldu. O da güzel geçti. Düşünebiliyor musunuz? 30-40 tane 15-16 yaşındaki öğrenciyi bir arada tren yolculuğuna çıkarmışsınız. Ben o konularda doğrusu şanslıydım. Ama şanslı olmanın sorumluluğunu hep hissettim. Hep bilincindeydim yani. Ben bunları yaşıyorum ama başkaları yaşayamıyor. O başkaları benden daha tembel oldukları yahut benden geri oldukları için değil, yapmak istemedikleri için değil. Fakat ailelerinin maddi durumunun el vermediği için bunları yapamıyor. Bunları yapabiliyor olmak bana bir sorumluluk getiriyor diye düşünüyordum. Bu hayatımın çok erken dönemlerinden başlayarak temel motivasyon unsurlarından, dürtülerinden biri olmuştur. Ben bunu hep hissettim. Siyasetçiliğim de budur, yazarlığım da budur, bakanlığım da budur. Ödemek zorunda olduğum borç falan gibi büyük laflar değil. Ama bu ayrıcalığın topluma karşı bir sorumluluk getirdiğini, daha şanslı olmanın, daha imkanlı olmanın bana sorumluluk yüklediğini hissettim. O sorumluluk bilinci beni daha çok çalışmaya, toplum için daha çok uğraşmaya, benim kadar şanslı olmamış insanları öncelikle düşünmeye yöneltti ve ideolojik yapımda da siyasi eğilimlerimde de önemli bir yeri oldu. Amerikalılara ilişkin nasıl izlenimlerle ayrıldınız Amerika'dan? Ben özümde Amerikan insanını birey olarak sevecen, yardımsever, iyimser buluyorum. Öyle tanıdım ve bunda da yanılmadım. Bugün birçok Amerikalı gibi, Amerika'nın yarıdan fazlası gibi, bugünkü Amerikan yönetiminin Irak'ta yaptıklarına çok kızabiliyoruz haklı olarak. Ama birey olarak Amerikalı'ya o kadar kızmıyorsunuz. Yani o sistem bunu getiriyor, yaptırtıyor. Tabii hiçbir şekilde mazur gördüğümden değil. Öldürülen Arap çocuklarını, Amerikalı çocukların ölüme gönderilmesini, onları ölüme gönderenleri mazur gördüğümden değil, asla. O ayrı. Ama sıradan Amerikalı'nın iyimser olmak, iyimser bakmak özelliği var. Gerçi insan her yerde aynı insan. Ama sanki Amerikalı'yı Avrupalı'dan biraz farklılaştırıyor gibi. Doğuyu bilmeyen batılı, batıyı bilmeyen doğulu. Amerikan toplumunu tanımak size ne kazandırdı? Orada birçok yaşıtımın aksine büyülenmemiş olmamı önemsiyorum doğrusu. Çok olağan aldım ben bu Amerikan hikayesini. Tabii Amerikan toplumunu tanımak, içinden tanımak, yakından tanımak bana ileride birçok şey kazandırdı. Tanımak önemli. Örneğin hayatında bir Mozart konçertosu dinlememiş, bir Shakespeare oyunu izlememiş, ya da Descartes'in ismini duymamış, Aşil'in topuğunun ne anlama geldiğini bilmemiş bir kimsenin batılıyı anlaması nasıl imkansızsa, ki biz bunun siyasette örneklerini maalesef yaşadık, hatta yaşıyoruz. Türkiye olarak hayatı boyunca Hallacı Mansur'un derisi yüzülürken, Enel Hak deyişinin sırrını anlayamayan bir batılının, Battal Gazi'nin ismini bile duyamamış, Anadolu tasavvufunu uzaktan yakından bilemeyen bir Avrupalının, Türkiye'yi, Türk insanını anlaması ve Türkiye ile diyalog kurması nasıl imkansızsa, bu Amerika olayı da öyle. Bir yerde karşınızdaki muhatabı anlamak için şart onu tanımak. Bu muhatap ticari de olabilir, siyasi de. Hele hele siyasi bir muhatapsa onun kültürünü, medeniyetini, kültür simgelerini mutlaka bilmek durumundasınız. Yoksa anlayamazsınız ve bu ticari veya siyasi ilişkiden zararlı çıkarsınız. Şimdi bu bağlamda baktığım vakit o Amerika tecrübesinin bana ileriye dönük çok şey kattığını da gördüm. Amerika'nın çok eleştirdiğim taraflarında, Vietnam Savaşı'nda, örneğin benim bildiğim Amerika'dan bazı izler gördüm. Amerikan halkının çok güzel bazı davranışlarını, örneğin sivil haklar mücadelesini, zencilerin haklarının genişletilmesi mücadelesini, ki Amerikan halkının müthiş onurlu bir kavgasıydı, onu da yaşadıklarım sayesinde daha rahat anlayabildim. Elbette boşa yaşanmış bir tecrübe değildi Amerika. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 39, devamı beşinci ayrımda.